Ayrım 7. Şairin romanı Murat M. Mungan, sayfa 81. Şairin kuyusu. Mutta bir süre düşündükten sonra Zeyle Tagan'ın ilk görmeleri gereken yerin şairin kuyusu olduğuna karar vermişti. Dolayısıyla yolu uzatmak pahasına da olsa kuzeye doğru geniş bir yer çizerek birbirlerinin omuzlarına başlarını yaslıyormuş gibi yan yana sıralanmış bir dizi tepeden oluşan Kızıl Tavşan tepelerini aşmış, sonunda şairin kuyusunun bulunduğu çifte göller vahasına ulaşan ince kumlu yolların çatalına varmışlardı. Yol ağızlarına bilmeyenlerin yollarını yitirmemeleri için olsa gerek boyalı işaret taşlarını konmuş olduğunu gördüler. Motta, hayret, bunlar eskiden yoktu. İnsanlar eskiden kaybolmaktan bu kadar korkmazlardı, dedi içinden. Kaybolmanın insanı zenginleştiren serüvenlerine olanak tanırlardı. Yazık, bazı şeyleri kaybolmadan öğrenemez ki insan, diye hayıflandı. Zeyle Tagan'ın uykulu gölgeleri önü sıra kumlu lekeler gibi uzarken ömrünün çeşitli zamanlarında bu kuyuya yapmış olduğu ziyaretleri tül gibi anımsıyor şimdi. Yola çıkarken bu yolcunun anılarını dirilteceğini hesaplamıştı. Ama her şeyi bütün ayrıntılarıyla bu kadar canlı anımsanıyor olması gene de şaşırtıyor onu. Bir yandan da bunca unutkan olan insanoğlu, bir yanda belleğin acımasız gücü kimi durumları açıklamakta kişiyi çaresiz bırakıyor. Çok yıllar önce yeni yetmelik dönemlerinde buraya ilk kez yakın arkadaşı Sertanes ile birlikte geldiklerinde kuyu, şiirin derin gizli gibi görünmüştü gözüne. Sanki onu görmek şiirin bütün gizini ele geçirmeye yetecekti. Motta o sıralar şiirden çok Serhanis ile ilgilendiriyordu. Günleri onu hoşnut edecek şeyleri yapmakla geçiyordu. Kendini bütünüyle onun ellerine ve yönetimine bırakmıştı. Nitekim bu yolculuğa da daha çok Serhanes'in gönlü olsun diye çıkmıştı. Serhanes onun için aklın, gücün, kararlılığın, ne istediğini bilmenin temsilcisiydi. Önder niteliği baskındı. Bu nedenle arkadaşlarını kendindeki yönetme arzusunu doyuracak kişilerden seçerdi. Motta o zamanlar atacağı her adım için ona danışır, onun şaşmaz olduğuna inandığı sağduyusuna güvenirdi. O yıllarda daha güneyde toprak damlı 100-200 evden oluşan küçük bir kasabada oturuyorlardı. Sonbaharı uzun, kışı kısa, yumuşak iklimli bir yerleşim bölgesiydi orası. Çocukluğunun geçtiği kuzeyin uzun kışlarından sonra burası iyi gelmişti. Çoğu yerleşim bölgesinin satraplara bağlanmadığı, daha çok birbirinden bağımsız yaşayan küçük köylerin ve kasabaların bulunduğu sulak, verimli bir bölgenin tam ortasına yer alıyordu kasabaları. 90 yaşını geçtiği halde herkesin unuttuğu şeyleri anımsayan, gördüğü, hiçbir yüzü yaşadığı, hiçbir olayı unutmayan güleç yüzlü yaşlı bir kadın yönetiyordu kasabayı. Yüzü kırış kırış olmuş, dişleri dökülmüş, bedeni kavrulmuş, bir tek sesi genç kalmıştı. Pırıl pırıl dipdiri bir sesle tıpkı bir genç kız gibi konuşur, kendini ilk kez dinleyenleri hayrete düşürürdü. Ne zengini ne yoksulu vardı yaşadıkları kasabanın. Orada insanlar az çalışır, güzel dinlenir, gerektiği kadarıyla yetinmeyi bilirdi. Onu mutlu eden şeylerin ne olduğunu bir türlü anımsayamamakla birlikte, çocukluktan yeni yetmeliğe geçtiği günlerin hep mutlulukla andı Motta. Yumuşak, dingin, gülümseyen bir toyluk. Daha ne ister insan? Herkesin birbirine saygılı bir sessizlikle davrandığı, herkesin birbirinin yardımına koşup her şeylerini bölüştüğü bir yerdi. Motta da oranın insanlarına benzemişti. Arkadaşı Serhanes ise tutkuluydu, ateşliydi. Belki Motta'yı çeken de buydu. O diğerlerine benzemiyordu. Şair olup olamayacağını bir an önce bilmek istiyordu. Zamanı çok azmış gibi bir şeylere bir an önce karar vermesi gerekiyormuş gibi yaşıyordu hayatını. Aceleciliği, telaşı herkesi yoruyordu. Motta onun şiirinin ilk dinleyicisi olmuştu her zaman. O ne yazsa beğeniyordu. Bu yüzden de Serhanes bu yolculuğa mutlaka birlikte çıkmaları gerektiğini söylediğinde bir an bile düşünmeden kabul etti. Büyüklerinden izin alıp hazırlıklara başladı. Uzun sapa yollar aştıktan, birkaç kez yollarda kaybolduktan sonra kuyunun karşısına geçip durduklarında birdenbire Serhanes kuyudan korktu ve gerisin geri döndüler. Mutlak kuyunun korkulu gücünü Serhanes'in korkusuyla tanıdı ilk kez. Şiirin, şairin hayatı için aynı zamanda korkulması gereken bir şey olduğunu ilk o zaman anladı. Serhan'ın sesini ve sözünü kuyudan saklamış, aceleci davrandığını, kendiyle yüzleşmeye hazır olmadan erken bir yolculuğa çıktığını anlamıştı. Kendi gözündeki imgesinin yara almasına tahammül edemeyeceğini, olası bir hayal kırıklığıyla karşılaşması durumunda kendini onaracak bir iş gücü olmadığını kuyuyla göz göze geldiği ilk anda bütün varlığıyla hissetmişti. Gücünü toparlayıp bir gün mutlaka daha güçlü olarak geri dönmek umudu ve kararlılığıyla hemen orayı terk etti. İlkin buralara kadar boşuna gelmiş olduklarını düşünselerdi Sarhanes, kendisi için gerekli olan temel bir şeyi bu yolculukta öğrendiğini kabul ederek o kadar da boşa gelmediklerini söylemişti Motta. Yolculukları uzun, geri dönüşleri ise pek kısa sürmüştü. Sarhanes'in hızlı davranıp erken yaşadığı güçlü hayal kırıklığına karşın Motta, kendisinin bilmediği ama Sarhanes'in kuyudan öğrendiği bir şeyin onu birdenbire büyüttüğünü hissetmişti. Nice sonra bunun adını insanın içinin hazır olmadığı bir şeyle yüzleşme korkusu diye koyduğunda ise Sarhanes yanında yoktu artık. Havanın iyice ısınmaya başladığını hissediyor Motta. Güneşi arkalarına almış olmalarına karşın terliyor. Toprağın çoraklaşmaya başlaması kuyuya yaklaştıklarını söylüyor. Her şey anımsadığı gibiydi. Az sonra kireç beyazı çıplaklığındaki boz tepelerin yumuşak eğimli yokuşunu tırmanacaklar. Ardından ansızın önlerinde geniş yeşili kararmış etli bir yaprak gibi açılan vahanın içinden geçerek işlerinde yerkürenin en derin kuyularından birinin bulunduğu söylenen kuyular bölgesine varacaklardı. Hem vahada hem vahayı kuşatan irili ufaklı tepelerde onlarca kuyunun bulunduğu çalılıklar, bodur ağaçlıklarla yüksek otlarla kaplı sık dokulu bir bölgeydi burası. Kandıran kuyular bölgesi adını çok eskiden şairlerin yanlış kuyulara seslenerek kendilerini kandırdıkları ve böylelikle kendileri için yalancı şairlik ömrü çaldıkları söylentilerinden almıştı. Hem doğayı hem insanları kandıran hileci bölge olarak bilinirdi burası. Kandıran kuyular kuşaklar boyu kim bilir kaç şairi, kaç kulağı kandırmıştı. Motta boyalı taşlarla döşenmiş yolun yolcuları yanlış kuyulardan uzak tuttuğunu ve dosdoğru az ilerideki kayaları Kınalı Tepe'ye doğru yönelttiğini görüyor. Her şeyin anımsadığı gibi olduğunu görmenin güveniyle birlikte buralara gelmediği ya da evinden çıkmadığı dönemlerde doğanın bu parçasının insan eliyle bütünüyle işaretlendiğini fark ediyor. İnsanoğlu bütün doğayı işaretleri altına alıyor, gösteriyor onları ya da onların kendisini göstermesine izin veriyor, onlara dil tanıyor. Böyle giderse yakında bütün bir yerküre işaretlenmiş olacak demek ki diyor, bütün yerküre bir işaretler imparatorluğu olacak. Kızıl ve yeşil kınalı kayalıkların bulunduğu yumuşak eğimli alçak tepenin eşiğine vardıklarında onlarca kişiden oluşan bir kalabalık çarpıyor gözüne. Çoğu koyu renk harmaniler kuşanmış, başları ya şalla örtülü ya çeşitli bölgelere özgü renge, kesimi farklı başlıklar takmış, koltukların altında içine mutlaka kendilerine ait yazılı şiir sayfalarının bulunduğu, sedef ağacı kapuklarından yapılma kalın kağıt kaplarını taşıyorlar, kiminin boynunda ahşaptan, kiminin deriden kalemlikleri ve mürekkep sadakları asılı, yansısı ta bulutlara vuran ışıklı gözleri, yerkürenin gizlerini ve güzelliğini açık pırıl pırıl gençler bunlar. Motta'nın içi ışıyor gördüklerinden. Zile Taga'nın ilerideki kalabalığı görmesiyle birlikte dikkatleri diriliyor. Neredeyse kendiliğinden hızlanan adımlarından, günler süren yalnızlıktan sonra birdenbire karşılarına çıkan şu kalabalığa bir an önce karışmak arzusunun telaşı okunuyor. Tepenin eşiğine dizilmiş gibi duran kayalara eğilip, taşlara tükürerek, avuçlarına kına kazıyan gençler dikkatlerini çekiyor ilkin. Aynı anda birazdan soruyorlar. Ne yapıyor bunlar? Motta'nın beklediği soru bu. Bu bölgenin kayalarının doğal dokusu kınalıdır. Kızıl ve yeşil kınalı. Her şair tükürüyle bu kınaları ıslattıktan sonra sağ avucunun içine kalem tutan baş ve işaret parmağına sürerek kına yakar. Şiirine essin perilerine bir saygı gösterisidir bu. Bu kınalar uzun zaman çıkmaz insanın elinden. Şaire güç verir. Eski hoş bir gelenektir. Yalnızca genç şairler değil, çoğu kez yaşlı şairler de zaman zaman buraya gelerek saygılarını sunar. Bu kınalarla güçlerini tazelerler, gençliklerini tazelerler. Zeyle Tagan, şiirlerin çoğu kez kızıl ve yeşil mürekkeple yazılıyor olmasının bununla bir ilgisi olup olmadığını soruyorlar. Artık iyiden iyiye ustaları belledikleri modda. Onların bu dikkatinden memnun gülümsüyor modda. Güzel dikkat diyor. Merak çiçeğiniz doğru ışığa güzel açılıyor. Evet, bilgisi var elbet bunların. Eski inanışlara göre kızıl ve yeşil mürekkeplerin büyüsüyle yazanlar, bu kayaların kınasını yardıma çağırıp yeni ve taze esinler dilemiş oluyorlar böylelikle. Yer kürenin bilinen en büyük kara parçasında yaşadığımızı unutmayın. Ana karanın dört bir yöresi bu çeşit inanışlarla doludur. Örneğin kuzey denizlerinde gri, güney denizlerinde mavi mürekkeple yazılır denizci şiirleri. Yaban dağlarda vurdukları hayvanın kanıyla yazılır avcı şiirleri. Anakaranın doğusundaki yazları uzun süren uçsuz esenlik bozkırlarında, işlerinde mürekkep kaynayan kazanların uzun zaman sarı sıcak tüttü bilinir. Yaşamları boyunca yalnızca kömür siyahıyla yazan şairler olduğu gibi, her şiirini ayrı bir mürekkeple yazan şairler de olmuştur. Bazı şairlerin kendi şiirlerini mürekkeplerinin renkleriyle dönemselleştirdikleri söylenir. Örneğin erken yaşta bilgelik katına erişmiş Bendag'ın şiirlerini mor dönem şiirleri, Erguvan dönem şiirleri, kül dönem şiirleri diye çeşitli dönemlere ayırır bazıları. Ama unutmayın ki bütün bunlar yalnızca şiirin büyüsüdür, doğası değil. İnanışlar işin doğasına hizmet eden kutlu oyunlar olarak kaldığında anlam taşırlar, kör inançlara ve tapınılan doğrulara dönüştüklerinde değil. Şiirin kanı mürekkep değildir. Çünkü iyi şiir her çeşit mürekkeple yazılabilir. Mürekkep yalnızca elimizin altındaki doğrulardır. Kimileri yerkürenin başka kara parçalarında, örneğin koyu kurşun sular ötesindeki pek az ulaşılabilen başka karalarında insanlar tarafından görünmez mürekkeplerin bulunmuş olduğunu söylüyorlar. Bu görünmez mürekkeplerle yazılanlar ancak özel bir işlemle görülür hale getirilebiliyormuş. Kıskanç şairler, yazdıklarını yabancı gözlerce okunmasını istemeyenler ya da onları bir sürü herkesten gizlemek isteyenler kullanıyormuş bu görünmez mürekkepleri. Saklı mürekkeple yazılmış sayfalar çıplak göze boş bir kağıt olarak gözüküyormuş yalnızca. Mutta görünmez mürekkep düşüncesinin çocukları heyecanlandırdığını, dikkatlerini dirilttiğini görüyor. Oyun ve merak oldukça hayatın şiiri de olacak. Ne güzel diye geçiriyor içinden. Konuşa konuşa çıktıkları tepenin birinci eşiğine vardıklarında kınası kuru bir kaya bulup ellerini avuçlarını Mottah'ın gösterdiği gibi tükrükleyerek kınalamaya başlıyorlar. Zeyle Tagan aralarında ilkin renk pazarlığı yapıyorsa da daha sonra her biri elinin birini diğerinin renginden yapmaya karar vererek anlaşıyorlar. Mottah da onlara uyarak bir elini yeşil, diğerini kızla boyayarak kınalandıkları kayanın dibine oturup soluklanıyor. Güneşe tuttukları avuçlarındaki kalem tutan yazı parmaklarındaki kınaların kurumasını bekliyorlar bir süre. Tepeyi tırmanırken yanlarından geçen gençler iki yanında iki ay parçası çocukla aynı güneşte kına kurutan bu gümüş saçlı adama bakıp sevinçle gülümsüyorlar. Ağzım kurudu diyor Zey Taga, benim de diyor. Olanca tükürüklerini kayalarda kullanmış olduklarından, kuruyan dudaklarını kuşaklarından çözdükleri mataradan içtikleri suyla ıslatıyorlar. Şifalı olduğu söylenen, nice sayrılığı iyileştirmede hekimler ve büyücülerce kullanılan 9 boğum pınarlarında doldurulmuş oldukları mataralarındaki suyun ne yazık ki sonuna geldiğini görüyorlar. Yerin 9 boğum altından gelen su mataraların içinde bile pınar tazeliğini koruyor. Çıraklarının kana kana içtiği suyun ağızlarının kenarından süzüldüğünü gören Mottah gülümseyerek ''Dikkat edin, susuzluk da kuyular gibi kandırabilir insanı.'' diyor. Her ikisi de mataraların ağızlarından çekip ilki Mottah'a sonra birbirlerine bakarak bu sözden bir şey anlamadıklarını belli ediyorlar. Mottah kafalarını karıştırmamak için ''Şaka yaptım.'' diyor. ''Her manalı görünen sözde ille de bir anlam aramayın. Bu gerçeği benden çok kötü şairlerden öğreneceksiniz zamanla.'' diyor. Yerlerinden doğrulup tazelenmiş bir güçle tepeyi tırmanıp sonunda şairin kuyusuna varıyorlar. Mottah'a yola çıkarken Zeyle Tagan'a ilk göreceğiniz yerlerden biridir orası. Kuyunun gerçeğiyle erken yüzleşmeniz gerek demişti. Bir süre durup uzaktan bakıyorlar çünkü kuyunun başına biri var. Kuyunun ağzına iyice eğilmiş, başını içeri sarkıtmış, sanki kuyuyla konuşuyor. Kuyu ağzının çevresine sarı beyaz kireç taşlarıyla geniş bir halka yapılmış. Kuyunun başında biri dururken kimse o halkanın içine girmiyor. Kuyunun başındakiler en az 40 dirsek uzakta durup saygıyla sıralarını bekliyorlar. Kuyunun adabı bu. Şairin kuyusunun geçmiş ta yeşil kanlı devlerin, kırmızı dilli ejderhaların yaşadıkları söylenen zamanlardan kalma eski ve kutlu bir söylenceye dayanıyormuş. Her genç şair kendine, şiirine inandığı gün geldiğinde de bu kuyunun başına varıp şiirini okuyormuş kuyuya, kendi sesini bırakıyormuş. Şiirinde kendi sesini bulmuşsa eğer, kuyu şiiri şairin kendi sesine geri yankılıyor, böylelikle onun şairliğini tanımış oluyormuş. Yok, şairin şiirinde hala başka şairlerin sesi duyuluyorsa eğer, bu kez de onların sesiyle yankılayarak şairin kendi sesini henüz bulamamış olduğunu söylemiş oluyormuş. Böyle durumlarda şair döner yeniden kendi sesini bulmaya ya da başkanın sesiyle birlikte şiiri de ardından bırakmaya diye açıklamasını sürdürüyor Motta. Kuyuya şiirini okuyan şairin yanında kimse olmuyor o sırada. Kimse duymuyor onların ne konuştuklarını. Herkes kendi kuyusuyla baş başa kalıyor orada. Kimse şiiri kendi sesiyle yankılanmayan şairlerin mahcubiyetine tanık olmak istemez. Onların hayal kırıklığını, kızaran yüzlerini, dağılan bakışlarını, boyunlarını büken hüznü, kimi zaman işlerini kavuran utancı görmek istemez. Bu yüzden de kuyunun ağzına şairi kendi yazgısıyla baş başa bırakır, söylenenleri duyamayacağı bir uzaklıktan, saygılı bir sessizlik içinde yorumsuz gözlerle izler. Daha çok ilkbahar ve sonbaharları olmakla birlikte kuyunun ziyaretin mevsimi yoktur. Şairlerin mevsimsiz törenlerine benzer. Kuyunun uçsuz derinliği içine bırakılan her şeyi saklamaya yeter. Gizler, gizemler, sözler, şiirler, ufak taşlar ve diğerleri. Mutlak kuyu ağzının boşalmasını beklerken alçak sesle bunları anlatıyor çıraklarına. Yerkürenin en derin kuyusu olduğu söylenir diyor. Bazen suları yükselir, gene de kendi yüzü görünmez insanın. Kuyu suyunun yüzeyinde, yüzyıllardır ona bakan yüzlerden kalan bir tek yüz vardır. Hiçbir insana benzemeyen suyun yüzü. Kuyu ağzı teker teker boşalırken kuyruk ilerliyor. Sıra onlara geldiğinde Motta, Zey ile Taga'nın yüzlerini suya bırakıyor. İkisi de kuyunun çevresinden kendi elleriyle topladıkları kutlu dilek taşlarından atıyorlar ve kuyunun içine gözlerini yumarak içlerinden birer dilek diliyor. Birbirlerine dileklerini söylemiyorlar. Motta çocukları yanından uzaklaştırıp yalnız kaldığında elindeki ufak taşları Serhenas için bırakıyor. Çıraklarından sakladığı gözlerinden iki damla ağır yaş sessizce yanaklarını süzürken "Ah Serhenas" diyor. "Bilmişsin Mer, gerçekten de pek azmış zamanın. Kendi sesini duyamadan ayrıldın aramızdan, yer küre toprağından, hayatımdan." Genç yaşta sebepsiz yere kapıldı, derin bir yeis ve mutsuzluk sonrasında birlikte büyüdükleri kasabadan ayrılan Serhanas'ın, Anakara'nın kuzeydoğusunda konuşlanan Yeşilaylar komutunu Settuh'un emrine girdiğini, asker şair olarak onca cenk ve meydan gezdiğini, dağ kabilelerinden biriyle girişilen büyük bir cenk sırasında aldığı öldürücü yaralardan kurtarılamayarak genç yaşta öldüğünü, parmaklarının ucundan süzülen taşlarla birlikte bir kez daha aynı acıyla anıyor. "Sana kalbimden bir mezar yaptım Serhanes" diyor. "Senin uykunu uyuyorum yıllardır." Serhanes'in genç ömründe bu kuyuya bir kez daha gelmediğini çok iyi biliyorum Otta. Bunu bilmek her seferinde aynı acıyı veriyor ona. Can dostu Serhanes'in yarım kalan hayatının, yarım kalmış yolculuğunu bir gün onun için kendisinin tamamlayacağını düşünüyor. Onun kimilerince kayıp olduğu söylenen şiirleri bulunduğunda, kendini kandırmak pahasına da olsa o kayıp şiirlerin eski bir define gibi günün birine mutlaka bulunacağına inanıyor. Her gelişinde onun için bıraktığı küçük taşların kendi kalbinin kuyusunda da birikerek yankı bulduğunu bir yemin gibi biliyor. Yerkire'de en güzel fıstığının at seninki diyor. Onu diyerek onun adını eğilip bütün yüreğiyle kuyuya fısıldıyor. Serhanes. 7. ayrımın sonu, sayfa 88.